70. Balo. Temmuz'un en sıcak günleri yaşanırken, zamanın akışında Monsieur de Morcerf'in balo düzenlediği o cumartesi günü de gelip çatmıştı. Kont'un konağının bahçesindeki uzun ağaçlar, gün boyunca tehditler savurarak gürüldeyen fırtınanın, süzülüp giden son bulutlarının arkada bıraktığı sarı yıldızlı mavi bir gökyüzünün oluşturduğu fonda ancak akşam 10 gibi seçilir hale gelmişti. Zemin katın salonlarında müziğin uğuldadığı, valslerin ve galopların dalgalar gibi yayıldığı duyulurken, parıltılı ışık huzmeleri panjurların arasından dışarı yayılıyordu. O sırada bahçede, evin havanın giderek dinginleşmesiyle içi rahatlayan hanımının sofrayı hazırlama talimatını verdiği 10 kadar hizmetçi vardı. O ana kadar yemek salonunda mı, yoksa çimenlerin üzerinde kurulacak uzun bir çadırda mı yemek yeneceği konusunda tereddütler vardı. Ama yıldızlarla kaplı bu mavi gökyüzü, kararın çadır ve çimenlik lehine verilmesini sağlamıştı. Bahçenin ağaçlık yolları İtalya'da olduğu gibi renkli fenerlerle aydınlatılıyor, yemek masası tüm zevkler içinde en az rastlanan masa zevkinin tam anlamıyla sergilenmesi için mumlar ve çiçeklerle dolduruluyordu. Morcerf Kontesi ilk talimatlarını verip bahçeden geri döndüğünde, salonlar Kont'un seçkin mevkisinden ziyade, Kontes'in sevimli konukseverliğinin çekiciliğine kapılan davetlilerle dolmaya başlıyordu. Mercedes'in hoş beğenisi sayesinde herkes bu balonun daha sonra anlatılmaya ya da gerektiğinde kopya edilmeye layık birkaç yenilik sunacağına inanıyordu. Anlattığımız olaylar karşısında derin bir endişeye kapılan Madame Danglars, o sabah arabası Villefortunke ile karşı karşıya gelene kadar Madame de Morcerf'in balosuna gitmekte tereddüt ediyordu. Wilford'un bir işareti üzerine iki araba birbirine yaklaşmış ve arabaların kapıları arasında şu konuşma gerçekleşmişti. ''Madame de Morcerf'e gidiyorsunuz değil mi?'' diye sormuştu kraliyet savcısı. ''Hayır, canım çok sıkkın.''
''Hata ediyorsunuz.'' diye yanıtlamıştı Wilford anlamlı bir bakışla. ''Bizi orada görmeleri yararlı olacak.''
''Ah, demek öyle düşünüyorsunuz.''
''Evet.''
''O halde gideceğim.'' Ve iki araba farklı yönlerde yollarına devam etmişti. Bunun üzerine Madame Danglars kendine özgü güzelliği ama dahası göz kamaştırıcı bir kıyafetle baloya gelmişti. O salona bir kapıdan girerken Mercedes de diğer kapıdaydı. Kontes, Albert'e Madame Danglars'ı karşılamasını söyledi. Baronesin yanına giden Albert, kıyafetine hak ettiği iltifatları ettikten sonra ona dilediği yere kadar eşlik etmek üzere koluna girdi. Albert etrafına bakındı. ''Kızımı mı arıyorsunuz?'' dedi baron gülümseyerek.
''Bunu itiraf etmem gerek.'' dedi Albert. ''Yoksa onu getirmemek gibi acımasız bir davranışta mı bulundunuz?''
''İçiniz rahat olsun. Karşılaştığım Mademoiselle Wilford'un koluna girdi. İşte ikisi arkamızdan geliyor. Birinin elinde bir buket kamelya, diğerininkinde de unutma beni demeti var. Peki söylesenize.''
''Siz kimi arıyorsunuz?''
diye sordu Albert gülümseyerek. ''Bu akşam kontu ağırlayacak mısınız?''
17
diye yanıtladı Albert. Bu da ne demek?
Sizin bana aynı soruyu soran 17. kişi olduğunuzu söylemek istiyorum, dedi Vilkont gülerek. Kontun keyfi yerinde, ona iltifatlarımı sunuyorum.
Herkesi böyle mi yanıtlıyorsunuz?
Ah, bu doğru, sorunuzu yanıtlamadım. Rahat olun adam, günün popüler kişisi olarak burada olacak. Biz ayrıcalıklılardanız.
Dün operada mıydınız?
Hayır.
Kont oradaydı.
''Ah, gerçekten mi? Peki eksantrik adam yeni bir ilginçlik yaptı mı?''
''Yapması olur mu? Esler topal şeytanda dans ediyor. Yunan prenses onu hayranlıkla izliyordu. Şaşua'dan sonra bir çiçek buketinin ucuna taktığı muhteşem bir yüzüğü çekici dansöze doğru attı. Esler de onu onurlandırmak için üçüncü perdede yüzüğü parmağına taktı. Peki ya Yunan prenses gelecek mi?''
''Hayır, ondan mahrum kalmanız gerekecek. Kontun evindeki konumu yeterince net değil.''
''Bakın, beni burada bırakıp Madame de Villefort'u selamlamaya gidin.'' dedi barones. ''Gördüğüm kadarıyla sizinle konuşmaya can atıyor.'' Madame Danglars'ı selamlayan Albert, kendisine yaklaştıkça ağzını açmaya başlayan Madame de Villefort'un yanına gitti.
''Bahse girerim ki bana ne soracağınızı biliyorum.''
dedi kadının sözünü keserek. ''Ah, söyleyin o zaman.'' dedi Madame de Villefort.
''Doğru tahmin edersem bunu itiraf edecek misiniz?''
''Evet.''
''Söz mü?''
Söz.
Bana Monte Cristo kontunun gelip gelmediğini ya da gelip gelmeyeceğini soracaksınız.
Kesinlikle hayır. Şu anda onunla ilgilenmiyorum. Size Monsieur Franz'dan yeni haberler alıp almadığınızı soracaktım.
Evet, dün aldım.
Size ne yazmıştı?
Mektubunu yazar yazmaz yola çıkacağını.
Güzel, şimdi Kont'a dönelim.
İçiniz rahat olsun, Kont gelecek.
Monte Cristo'dan başka bir ismi olduğunu biliyor muydunuz?
Hayır, bilmiyordum.
Monte Cristo bir adanın adı, onun bir de aile adı var.
Bunu hiç duymamıştım.
Tamam o zaman, bu konuda sizden bir adım öndeyim. Adı Zaccone.
Olabilir.
Maltalı.
Bu da olabilir.
Bir armatörün oğlu.
Ah, aslında bu tür şeyleri yüksek sesle anlatmalısınız. Herkesin ilgisi sizin üzerinizde yoğunlaşacak.
Hindistan'da savaşmış, Teselya'da bir gümüş madeni keşfetmiş ve Paris'e Auteuil'da bir kaplıca kurmak için gelmiş.
İşte nihayet yeni haberler, dedi Morcerf. Bunları herkese anlatmama izin verir misiniz?
Evet ama yavaş yavaş, teker teker ve benden duyduğunuzu söylemeden.
Ama neden?
Çünkü bu bir sır.
Kimin sırrı?
Polisin.
Demek yayılmaya başlayan haberler bunlardı.
Dün akşam Emniyet Müdürlüğü'nde, anlayacağınız gibi Paris bu alışılmadık lüks karşısında şaşkına dönmüştü ve polis bazı bilgiler topladı.
Ne güzel. Demek emniyetin çok zengin olduğu için kontu bir serseri gibi tutuklamaktan başka işi yok.
İnanın bana, toplanan bilgiler bu kadar olumlu olmasaydı söylediğiniz şey başına gelebilirdi.
Zavallı kont, karşı karşıya olduğu bu tehlikeden haberi var mı?
Sanmıyorum.
O zaman onu bu durumdan haberdar etmem gerekecek. Gelir gelmez bunu ona anlatacağım.
O sırada ışık saçan gözleri, siyah saçları, parlak bıyıklarıyla beliren yakışıklı genç bir adam, Madame de Villefort'u saygıyla selamlamaya geldi. Albert ona elini uzattı.
Madame,
dedi Albert,
size en iyi ve de özellikle en yiğit subaylarımızdan biri olan süvari yüzbaşı Monsieur Maximilian Morel'i takdim etmekten onur duyarım.
Monsieur ile daha önce Auteuil'de Sayın Monte Cristo Kontu'nun evinde karşılaşma onuruna erişmiştim, diye yanıtladı Madame de Villefort, soğukluğunu belli eden bir ifadeyle arkasını dönerken. Bu yanıt ve özellikle dile getirildiği ses tonu zavallı Morel'i incitmişti. Ama karşısına bunu telafi edecek bir ödül çıkmıştı. Kafasını çevirdiğinde kapının köşesinde genişlemiş ve belirgin bir ifadeyi yansıtmayan gözlerini ona sabitlemiş ve elindeki unutma beni demetini dudaklarına götüren güzel ve beyaz bir yüzle karşılaştı. Bu selamı çok iyi anlayan Morel bakışlarındaki aynı ifadeyle mendilini ağzına götürdü ve yürekleri yüzlerinin mermeri andıran ifadesinin altında hızla çarpan, birbirlerinden salonun tüm genişliğiyle ayrılmış olan iki canlı heykel. Bu sessiz bakışlarının etkisiyle bir an için kendilerini ya da daha doğrusu etraflarındaki herkesi unuttular. Monte Cristo kontu içeri girmese, çevrelerindeki hiç kimseye her şeyi unuttuklarını fark ettirmeden uzun bir süre boyunca birbirlerinin bakışlarında kaybolabilirlerdi. Daha önce de söylediğimiz gibi, kont kah yapay, kah da doğal olarak gittiği her yerde dikkatleri üzerine çekiyordu. Herkesin gözlerini ona çevirmesinin nedeni, kesinlikle mükemmel ama sade ve nişansız siyah ceketi, işlemesiz beyaz yeleği, bacaklarını zarif bir şekilde saran pantolonu değil, donuk teni, dalgalı siyah saçları, dingin ve temiz yüzü, derin ve melankolik bakışı ve nihayet özenle çizilmiş gibi duran ve bir anda büyük bir küçümsemeyi ifade edecek şekilde büzüşen ağzıydı. Ondan daha yakışıklısı vardı ama şu deyişi kullanmamıza izin verilirse hiç kuşkusuz onunkinden daha anlamlı bir yüze rastlanamazdı. Kontun her şeyi bir anlam ifade ediyor ve bir değeri dışa vuruyordu. Çünkü analitik düşünme yeteneği yüz hatlarına, yüzünün ifadesine ve en anlamlı hareketlerine hiçbir şeyle kıyaslanamaz bir esneklik ve katılık vermişti. Yine de bizim Paris sosyetemiz tüm bunların ardında olağanüstü bir servetin gizemle dolanmış hikayesi olmasa bu niteliklere hiç dikkat etmeyecek kadar tuhaftı. Buna rağmen bakışların ağırlığı altında ve Madame de Morcerf'e kadar uzanan hafif selamlaşmaların ortasında ilerlemeye başladı. Çiçeklerle kaplı şöminenin önünde ayakta duran kontes, kapının karşısındaki aynadan gördüğü kontu karşılamaya hazırlanıyordu. Kont karşısında öne doğru eğilirken o da buna karmaşık duyguları yansıtan bir gülümsemeyle karşılık verdi. Kontes kuşkusuz kontun kendisiyle konuşacağını sandı. Kont da kendi payına hiç kuşkusuz onun kendisine bir şeyler söyleyeceğini sandı. Ama ikisi de böyle bir sıradanlığın kendilerine yakışmayacağını düşünerek suskunluklarını korudu. Monte Cristo hafif bir selamlaşmanın ardından ellerini iki yana açmış bir halde kendisine doğru gelen Albert'e yöneldi.
''Annemi gördünüz mü?'' diye sordu Albert. ''Az önce onu selamlama onuruna eriştim ama babanızı göremedim. Bakın, orada ünlülerden oluşan küçük grubun içinde politikadan söz ediyor.'' ''Gerçekten de, orada gördüğüm beyler ünlü kişiler mi?'' diye sordu Monte Cristo. ''Bunu hiç ummazdım. Ne tür bir ünden söz ediyoruz? Bildiğiniz gibi çeşit çeşit ün var.'' ''Öncelikle şu uzun boylu sıska Monsieur bir bilgindir. Roma kırsalında diğerlerinden daha büyük bir omurgası olan bir kertenkele buldu ve bu keşfini enstitüye bildirdi. Konu uzun süre tartışıldı ama sonunda sıska Monsieur haklı çıktı. Omurga bilim aleminde büyük yankı uyandırdı. Legion de Honor nişanının şövalye aşamasında olan Sıska Monsieur'ün ünvanı bir kademe yükseltilerek subaylık nişanına layık görüldü. Nihayet, dedi Monte Cristo, bana bilgece verilmiş gibi görünen bir ünvan. Bir omurga daha bulursa onu bir kademe daha yükseltip şövalyelik nişanı ile ödüllendirirler mi?
Bu mümkündür, dedi Morcerf.
Peki ya yeşil işlemeli mavi giysisiyle kendini gülünç duruma düşürmek gibi ilginç bir fikre sahip olan şu yanındaki kim?
Bu giysinin kendisini komik duruma düşürmesi onun fikri değildi. Sanata biraz düşkün olan ve akademisyenlere bir üniforma hazırlanmasını isteyen Cumhuriyet, David'ten bir giysi tasarlamasını rica etti.
Ah, gerçekten mi? Dedi Monte Cristo. Demek Monsieur bir akademisyen.
Bir hafta önce Bilimler Akademisi üyesi oldu.
Peki yeteneği, uzmanlık alanı nedir?
Uzmanlık alanı mı? Sanırım tavşanların kafalarına iğneler batırıyor. Tavuklara kök boyası yediriyor ve metal çubuklarla köpeklerin omuriliklerini inceliyor.
Bilimler Akademisi üyeliğine bu yüzden mi getirildi?
Hayır, bilimler değil, Fransız Akademisi üyeliğine.
Ama onun Fransız Akademisi'nde ne işi olabilir ki?
Bunu size anlatacağım. Görünen o ki,
deneyleri bilimin gelişmesine büyük bir katkıda bulunmuş olmalı, öyle değil mi?
Hayır, ama yazı üslubu çok güçlü.
Bu durum kafalarına iğneler sapladığı tavşanların, kemiklerini kırmızıya boyadığı tavukların ve omuriliklerini incelediği köpeklerin gururlarını okşuyor olmalı. Albert gülmeye başladı. ''Ya diğerleri?'' diye sordu Kont.
''Hangisi?''
''Üçüncüsü.''
''Ah, griye çalan mavi ceketli olan mı?''
''Evet.''
''O Kont'un bir meslektaşı, yüksek meclis üyelerinin üniforma giymelerine şiddetle muhalefet etti. Kürsüde bu konuda ateşli nutuklar attı. Liberal gazetelerle arası açıktı ama sarayın isteklerine soylu bir şekilde karşı çıkışı onlarla uzlaşmasını sağladı. Onun büyükelçi olarak atanacağından söz ediliyor.
Peki meclisteki görevleri nedir?
Opera komik için birkaç güfte yazdı.
Seattle gazetesinde birkaç tartışmaya katıldı ve 5-6 yıl boyunca bakanlık kararları lehine oy kullandı.
Bravo Vicomte, dedi Monte Cristo gülerek. Mükemmel bir rehbersiniz. Şimdi sizden isteyeceğim şeyi yaparsınız, öyle değil mi?
Nedir?
Beni bu beylerle tanıştırmayacaksınız. Benimle tanışmak isterlerse de bana haber vereceksiniz.
Kont o sırada bir elin koluna dokunduğunu hissetti. Arkasına döndüğünde Danglars'ı gördü.
Ah, baron, demek sizsiniz.
Bana neden baron diye hitap ediyorsunuz? Dedi Danglars. Ünvanımı umursamadığımı biliyorsunuz. Ben sizin gibi değilim Vicomte. Siz ünvanınıza önem veriyorsunuz, öyle değil mi?
Elbette, diye yanıtladı Albert. Vicomte olmasaydım hiçbir şey olamazdım. Oysa siz baronluk ünvanınızı kullanmasanız da bir milyoner olarak yaşamaya devam edeceksiniz.
Bence Temmuz monarşisinde en güzel ünvan bu, diye yanıtladı Danglars.
Ne yazık ki, dedi Monte Cristo. Bu hayatta baronluk, Fransız meclisi üyeliği ya da akademisyenlik ünvanlarının alındığı gibi kolayca milyoner olunmuyor. İşte Frankfurtlu milyonerler, Frank ve Paulman iflas etti.
Gerçekten mi?
Dedi rengi solan Danglars. Bir ulak bana bu akşam haberi iletti. Onlarda 1 milyona yakın param vardı ama iflaslarının yakın olduğu konusunda uyarıldığım için yaklaşık bir ay önce ödemeyi yapmalarını istemiştim.
Ah tanrım, benden 200 bin frank kredi almışlardı.
İşte siz de bu durumdan haberdar oldunuz. İmzalarının pek değeri kalmadı.
Evet, çok geç haberdar oldum. İmzalarına güvenmiştim.
Güzel, dedi Monte Cristo. İşte bu yüzden 200 bin frankla birlikte...
Şşşt, dedi Danglars. Böyle şeylerden söz etmeyin.
Ardından Monte Cristo'ya yaklaşarak,
hele de oğul Monsieur Cavalcanti'nin yanında,
diye ekledi bankacı Andrea'ya doğru gülümseyerek. Morcerf konttan ayrılarak annesinin yanına gitmişti. Danglars da oğul Cavalcanti'yi selamlamaya gitti.
Monte Cristo bir an yalnız kaldı. Bu arada sıcaklık katlanılmaz bir hal almaya başlamıştı. Uşaklar salonlarda meyve ve dondurma dolu tepsilerle dolaşıyorlardı. Monte Cristo terle ıslanan yüzünü mendiliyle silse de tepsi yanından geçtiğinde bir adım geriledi ve serinlemek için hiçbir şey almadı. Madame de Morcerf gözlerini Monte Cristo'dan ayırmıyordu. Tepsiden hiçbir şey almadığını, hatta geriye doğru bir adım attığını görmüştü.
Albert, dedi. Bir şey dikkatinizi çekti mi?
Ne gibi anneciğim?
Kontun Monsieur de Morcerf'in evinde yemek yemeyi hiç kabul etmediği.
Evet ama benim kahvaltı önerimi kabul etti. Zaten cemiyet aleminde ilk adımını o kahvaltıyla atmıştı.
Sizin eviniz Kontun evi değil, diye mırıldandı Mercedes. Ve buraya geldiğinden beri onu inceliyorum.
Yani?
Yani henüz hiçbir şey yemedi.
Kont çok kanaatkardır.
Mercedes hüzünle gülümsedi. Onun yanına gidin ve geçen ilk tepside ısrar edin.
Ama neden anneciğim?
Bunu benim için yap Albert, dedi Mercedes. Annesinin elini öpen Albert, Kont'un yanına gitti. Öncekiler gibi dolu bir tepsi yanlarından geçtiğinde, Kont aldığı dondurmayı kendisine sunan Albert'i kesin kes reddetti. Albert'in yanına döndüğünde, Kontes'in rengi solmuştu. İşte, gördüğünüz gibi geri çevirdi, dedi.
Evet ama bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor?
Albert, kadınların tuhaf olduklarını bilirsin. Kontun benim evimde bir nar tanesi bile olsa ikram edilen bir şeyi kabul etmesi beni sevindirecekti. Belki de damak tadı Fransızlarınkine uymuyor. Belki de başka yiyecekleri tercih ediyor.
Tanrım, hayır. İtalya'da her şeyi yediğini görmüştüm. Bu akşam biraz keyifsiz olmalı.
Üstelik, dedi Kontes, devamlı sıcak iklimlerde yaşadığı için sıcaktan bizim kadar etkilenmiyor olabilir.
Hiç sanmam çünkü az önce sıcaktan bunalıyor, pencerelerin açılmasına rağmen jalüzilerin neden kapalı durduğunu soruyordu.
Gerçekten de, dedi Mercedes, bu ısrarın alınmış bir karardan mı kaynaklandığını öğrenmenin bir yolu var. Ve salondan çıktı. Birazdan jalüzilerin açılmasıyla, yaseminler ve fil baharlarla kaplı pencerelerin arasından fenerlerle aydınlatılmış tüm bahçeyi ve çadır bezinin altına kurulan masayı görmek mümkün oldu. Dans edenler, oyun oynayanlar ve sohbet edenler bir sevinç çığlığı attılar. Nefessiz kalmış tüm akciğerler içeriye dalgalar halinde yayılan temiz havayı soluyordu. Aynı anda Mercedes dışarı çıkarkenkinden daha solgun ama aynı zamanda bazı koşullarda dikkatleri çeken daha kararlı bir yüzle içeri girdi. Doğrudan kocasının ortasında durduğu grubun yanına gitti. ''Sayın Kont, bu beyleri burada alıkoymayın.'' dedi. Oyun oynayacaklarsa burada boğulmaktansa bahçede hava almayı tercih edeceklerdir.
Ah madam,
dedi kadınlara karşı nasıl davranılması gerektiğini iyi bilen ve 1809'da Suriye'ye giderken şarkısını söyleyen eski bir general.
Bahçeye tek başımıza gitmeyeceğiz.
Tamam o zaman, dedi Mercedes. Açılışı ben yapayım. Ve Monte Cristo'ya dönerek, Sayın Kont, dedi. Bana kolunuza girme onurunu bahşedin. Bu sıradan sözler karşısında sendeleyen Kont bir an Mercedes'e baktı. Monte Cristo bu tek bakışa öyle anlamlar yüklemişti ki şimşek hızıyla geçen o an Kontes'e bir asır gibi geldi. Kontes Monte Cristo'nun uzattığı koluna yaslandı. Ya da daha doğrusu küçücük eliyle dokundu ve birlikte orman gülleriyle ve kamelyalarla çevrili merdivenlerin birinden inmeye başladılar. Arkalarından keyif dolu homurtular çıkaran 20 kadar kişi diğer merdivenlerden bahçeye doğru indi.